İpek Yolu. Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de İpek Yolu programıyla sizlerleyiz. Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım, sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda Mustafa Taşkesen, yönetmen masasında Saliha Mengüç bizimle. Her perşembe olduğu gibi doçent doktor Ekrem Buğra İkinci ile güzel ve keyifli bir İstanbul gezisi bizi bekliyor.
İnşallah.
Nerelere gideceğiz bugün? Şöyle biraz deniz geçelim.
Deniz geçelim. Deniz aşırı adalara çıkalım.
Çıkalım. Peki adalar deyince tarihteki yeri, konumu, isimlendirilmesi ve yerleşimi çok farklı olmuş.
Evet. Yani İstanbul'un en egzantrik köşeleri adalar. Dediğiniz gibi hem konumu itibariyle hem isimlendirilmesi, tarihi, bunlar her bir iklimi, bitki örtüsü biraz farklı olmuş. Ondan dolayı İstanbul tarihinde de ayrı bir yeri var. Yer olarak çok kimse bilir. Adalar Bostancı'nın karşısındadır. Bostancı ile Dragos Tepesi arasındadır. Çoğunluğu buradadır. Biraz daha açıkta iki tane daha ada var. Burgaz Adası. İstanbul'dan gidişte başlarsak Kınalıada, Burgaz Adası, Heybeliada, Büyükada, arada bunların arkasında Hayırsız Adayı da Yassı Ada var. Tavşan Adası da bunların arasında kalıyor. Burada iskan edilmiş olan Kınalıada, Burgaz Adası, Heybeliada ve Büyükada'dır. Halk arasındaki isimleri bunlardır. Bunların tabi Bizanslar zamanından kalma isimleri var.
Prens mesela, Adaları mesela.
Prens Adaları. Esas Büyükada'ya Prens Adası. Pirinkipo denir. Halki denir mesela Heybeliada'ya. Pirinto denir Burgaz Adası'na. Her birinin bir ismi vardır. Fakat Türkler burayı, İstanbul'u fethettikten sonra buraya daha ziyade Kızıl Adalar veya yalnızca adalar ismini vermiş.
O zaman yerleşim var mıymış İstanbul fethedildiğinde? Burada yaşayanlar var mıymış?
Şimdi çok eskiden beri burada yerleşim var. Burası daha ziyade demir madenlerinin çıktığı bir yer. Demir çok bulunduğu için zaten toprağı kırmızı. Kırmızı olduğu için özellikle Heybeliada böyledir. Burgaz Adası böyledir. Kınalıada böyledir. Kızıl Adalar diyorlar buraya. Eskiden beri yerleşim var. Madenciler bulunmuşlar. Küçük balıkçı köyleri olmuş. Ve daha ziyade Hristiyan manastırlarının inşa edildiği bir yer olmuş adalar.
Daha rahat ve toplumdan kopuk bir hayat yaşamayı tercih edenler.
Evet, manastır demek. Şimdi kilise teşkilatı ikiye ayrılır. Bir normal kilise teşkilatı, ruhban, papazlar, metropolitler, piskoposlar. Bunlar ayinleri yönetirler. Bir de manastır ve keşişler vardır. Keşişler, teşbihi tahta olmasın, bizdeki onların tasavvuf koluna, dervişlere tekabül eder. Halktan uzak yaşarlar. Zühd hayatı yaşarlar. Kendi ellerinin emeğiyle geçinirler. Ve bu talepte olan kimselerin taleplerini karşılarlar. Yani manastıra iltica eder, zühd hayatı yaşamak isteyenler. Orada keşişlerle beraber yaşar. İbadetle meşgul olur kendi dinlerine göre.
Normal insandan daha fazla bilgi edinmek ister ya da daha rahat yaşamak ister.
Bunun için manastırlar yapılmış. Her adada mesela bir Ayı Yorga manastırı vardır. Her birisinde. Başka manastırlar var. İlk zamanlar bunlar olmuş. Tabii manastırların arazileri var. Bu arazilerin ekip biçimiyle keşişler ilgileniyor. Fakat yetmiyor. Bu arazileri ekip biçmek için birkaç aile köylüler gelmişler. Küçük köyler oluşmuş. Bu köyler daha sonra balıkçı köyleri teşkil etmiş. Ve İstanbul'da, Türkler İstanbul'u fethettiği zaman adalarda küçük balıkçı köyleri vardı. Yani nüfusu 40-50'yi geçmeyen balıkçı köyleri. Dolayısıyla adaların iskanı çok az bir nüfusa sahipti. Hatta geçen asırın başlarında da adaların nüfusu 3000-4000'i geçmezdi. Şimdi 20.000'i aşkın bir nüfusu vardır, sabit nüfus. Yazın bu daha da artar. Şimdi bu adaların muhtemelen büyük bir oluşumla böyle olmuş. Ya Dragos Tepesi de bir ada olabilirdi yani. Biraz ramak kalmış çünkü o da bir su kesmiş olsaydı o da bir ada olabilirdi. Değişik bir iklimi var. Bir kere önündeki Dragos, efendim Çamlıca Tepeleri, Kayış Dağı, Alem Dağı bir set teşkil ederek kuzeyden gelen rüzgarlara mani oluyor. Böylece adalar Poyraz rüzgarı almazlar. Bu sebeple lodosu açıktırlar. Bu sebeple adaların iklimi İstanbul'a göre 1-2 derece daha sıcaktır.
Daha ılıman bir iklim var yani.
Poyraz olmadığı için böyledir. Adada iskan güneye doğru, yani Lodos'a doğru değil de kıyıya doğru olduğu için Lodos'tan da masundur. Bu sebeple sis olmaz. Olsa da fazla kalmaz. Onun için adalar rutubet bakımından da daha azdır. Adı olmasına rağmen İstanbul'un rutubetinden daha az rutubeti vardır. Bu sebeple adalar ideal bir sayfiye merkezidir. Eskiden beri. Hı hı. Ancak tabii denizin ortasında olması itibariyle gitmenin gelmenin zor olduğu yerlerdir. Onun için fazla iskan edilmemiş. Osmanlılardan önce de Osmanlılar zamanında da. Hı hı. Şimdi mesela adaya gideceğim deseniz ne güzel der insanlar. Eskiden adaya gitmek sürgün, ceza manasına geliyordu. Çünkü Bizanslar zamanında tahttan indirilen veya biz tahtı kaybeden hanedan üyelerinin sürgüne gönderildiği yerlerdi. Mesela Büyükada, meşhur Romanos Diogenes, mesela Malazgirt Harbi'nde Alparslan'a yenilen Bizans İmparatoru bir darbeyle tahttan alınmış ve Plinkipo denilen Büyükada'ya gönderilmiş. Gözlerine mil çekilmiş, işkence edilmiş ve orada birkaç sene yaşamış.
Bu savaşı kaybettiği için.
Kaybettiği için. Bizans'ta ikona kırıcılar ve ikonacılar diye iki fırka vardı. Bunlardan bir grubu ikona yapıp ikonayı takdis edip ona taparlardı. Yani Hazreti İsa, Hazreti Meryem resimleri olduğunu inandıkları ikonalar. Bir grup da resmin dinen günah olduğuna inanır ve şiddetle ikonaya karşı çıkardı. Bizans'ta Ortodoks arasında bu iki fırka devamlı mücadele halindeydi. Hatta bu mücadelelerde 100.000'e yakın insan ölmüştür Bizans tarihinde.
Enteresan.
İşte İmparatorca Teodora mesela ikona kırıcıydı. İrene ikona seviciydi. Bunlardan hangisi galip gelirse mağlup olanı Prens Adalarına, özellikle Büyükada'ya sürmüştür ve orada çok ağır işkenceler icra
etmiştir. Zamanda bir böyle bir görevi de var. Yani sadece sürgün değil, aynı zamanda bir işkence merkezi.
İşkence merkezidir. Yani Bizans'tan işkencelere dillere destandır. Yani bu Prens Adaların da tarihte böyle çok acı feryatları, üzüntüleri barındıran bir yerdir. Yani şimdi ben orada zevkle, neşeyle gezen insanları gördükçe o Bizans dönemindeki çelişti hal hatırlıyorum. Diyorum ki bir zamanlar burada ne acılar, ne feryatlar duyuluyordu. Şimdi insanlar neşe içinde geziyorlar. Bu da bir ibretli bir hadise, evet. Yani tarihin değişikliği. Bunun için kullanılmış Bizanslar zamanında. Manastırlarda olmuş. Ama esas bir hapishane görevi görmüş. Osmanlılar zamanında sulh sükun artık sağlanmış. Buradaki manastırlar devam etmiş. Balıkçı köyleri devam etmiş. Fakat hala iskan yok. Çünkü gitmek gelmek zor. Adanın nüfusu düşük. Çok az. 19. asrın başlarında Yunan isyanı oldu Yunanistan'da. Yunanistan Osmanlı Devleti'nden hakimiyetinden kurtuldu. Müstakil bir devlet oldu. O zaman Mora Yarımadası'nda yaşayan Türk köyleri basıldı. 10-12 bin civarında Türk kadın, erkek, çoluk, çocuk teslim olmalarına rağmen Rumlar tarafından öldürüldü. Bundan dolayı Türk ülkesinde, Anadolu'da Rumlara karşı bir aksülemel antipati meydana geldi. İstanbul'un zengin Rumları muhtemel bir halk ayaklanmasından ve linçten korkarak, hı hı, adaya göç ettiler. Ve o kış gelmediler. Ve bir müddet sonra artık adanın yerli halkının nüfusu artmaya başladı.
Yani bir nevi ortalığı soğutma politikası, evet, onları başka bir yere ısındırdı.
Ve dönmediler. Adanın bu güzelliklerini, biraz evvel saydığımız, hı hı, güzelliklerini, mutlu. Mesela adanın çok güzel bir bitki örtüsü vardır. Manolya ağaçları, pelin ağaçları, mimozalar. Bunlar adanın bitki örtüsünü oluşturur. Heybeliada çamlarıyla meşhurdur. Yani veremlilerin tedavi edildiği bir yerdir. Yani bu tabii güzellikleri de var. Vaka bir ara o tabii güzellikler kaybolmuş. Sonra tekrar adalar iskan edildikten sonra imar edilmiştir. Şimdi adaların bitki örtüsü yaklaşık 100-120 seneliktir. Ama eskiden kalma 400-500 yıllık çınarlar var. Heybeliada'da var, Büyükada'da var. Tek tük ağaç, deitin ağaçları var, çok eski. Ama onun dışındaki bitki örtüsü sonradan yapılmış. Buna rağmen adanın bu güzelliklerini görünce dönmek istemediler, kaldılar. Adanın nüfusu artmaya başladı. 1840'lı yıllarda adaya ilk vapur seyahatleri başladı. Arkasından Şirket-i Hayriye ve Fevaid-i Osmaniye şirketleri kuruldu. Şirket-i Hayriye Boğaziçi'ne, Fevaid-i Osmaniye'de adalara ve Kadıköy'e vapur işletmeye başladı. Adalara vapur işlemeye başlayınca İstanbul'un o zevkine düşkün kişizadeleri adada yazlık iddiaz etmeye, edinmeye başladılar. Hı hı. Yazları adaya göçmeye başladılar. Ve böylece adaların nüfusu giderek artmaya başladı. Adada yazlık edinenlerin büyük çoğunluğu o zamanın entelektüelleri ve Frank Meşrep yaşayan kimseleri olduğu için ve aynı zamanda Rum zenginleri olduğu için bunlar yaz ve kış orada kalmaya başladılar.
Kalburüstü bir, evet, gruptan bahsediyoruz.
Zaten. Adalar İstanbul'un hiçbir yerine benzemeyen, nevi şahsına münhasır bir yer oldu. Zaten ada olması değişik. Daha ziyade azınlıkların, Yahudilerin göç ettiği bir yer oldu. Adalar yani emniyetli. Hem halkı çok değişik bir hayat yaşayan insanlar oldu. Yani lüks, Avrupa'yı bir hayat yaşayan insanlar oldu. Gerek Osmanlılar olsun gerek gayrimüslimler olsun. Böyle bir hava hasıl oldu adada. Gayrimüslim elçilik mensupları da buralarda yazdıklar. Mesela İngiliz Büyükelçisi çok eskiden beri, hatta adanın ilk sakinlerinden birisidir. Cümbüşe meraklıymış Beyoğlu'ndaki evinde. O zamanlarda böyle gürültü alışılmış değil. Komşular şikayet edince adalara göçmüş ve adalarda yaşamış uzun yıllar. Orada, hatta orada vefat etmiş. Mezarı da oradadır. Heybeliada'dadır. Yine mesela meşhur İngiliz Büyükelçisi Henry Bulwer'ın burada yazlığı vardı. Hatta çok zaman yaz kış gelmezdi, dönmezdi. İngiliz kolonisi orada kurulmuştu. Onun adalar apayrı bir yer oldu. Hayatı, eğlenceleriyle, hayat tarzıyla. Ada zaten, ada halkı her zaman değişiktir. Yani kara halkına benzemez. Hatta sahil halkına da benzemez. Adalılar apayrı insanlardır.
Kişilik olarak, kişilik demek ki olarak, adanın
gelenek olarak. Yani daha önceleri adalar çok korsan şeylerine maruz kalmıştı. Saldırı. Mesela Giritli korsanlar, Rodoslu korsanlar, Katolik onlar malum. Saldırırlar adalara. Buradaki keşişleri esir alırlar, götürürler. Bizans İmparatorluğu'ndan fidye alırlardı. Onun için herkes kolay kolay orada oturamazdı adalarda.
Şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela İstanbul'u düşünüyorum. Hakikaten farklı bir yapısı var İstanbul'un. Evet. Düşünsenize, iki tarafında iki yarımada var. Evet. Boğazı var. İki tarafında farklı iklimde iki denizi var. Adaları var, adaları tepeleri var.
Tepeleri var. Çok değişik bir yer.
Son derece yani enteresan.
Dünyada hakikaten ender rastlanan, gerek tabii olarak, konum olarak, sosyal olarak, tarih olarak çok değişik bir yer İstanbul.
Kısa bir ara vereceğiz, ardından tekrar devam edeceğiz. İstanbul'la ilgili bugün gelen bir öz eleştiriyi birazdan sizinle paylaşacağım. Tabii ki adaları da konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Hocam, Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'u konuşuyoruz. Bir arkadaşım Ankara ile ilgili bir yorum yaptı ve dedi ki, İstanbul'da yaşamış, Ankara'ya taşınmış bir arkadaşım. Tabii onun eleştirisi bu. İstanbul'u çok özlediğini, İstanbul'daki kuralsızlıkların bile bir kural olduğunu ve Ankara'nın da zannettiğimiz kadar kurallara uygun bir yer olmadığını söylüyor. İstanbul insanının İstanbul coğrafyasından ve ikliminden etkilenen bir sıcaklığa sahip olduğunu söylüyor.
Doğrudur. Ankara bürokrat şehridir. Resmidir. Yani Alman şehirlerine benzer. Zaten o mimari üslupta yapılmış. Yani oradaki dediğiniz gibi düzen, intizam tabii insanın hoşuna gidiyor ama o bir insanı bir müddet sonra sıkıyor. Bu daha ziyade İstanbul'dan Ankara'ya gidenlerin yaşadıkları bir sıkıntıdır. Ankara'dan İstanbul'a gelenler o sıkıntıyı yaşamazlar. Halbuki İstanbul Ankara'ya göre yaşanması daha zor bir yerdir. Buna rağmen yaşam, ama Ankara'dan İstanbul'dan Ankara'ya gidenler sürgüne gitmiş gibi kendilerini hissederler.
Çok monoton geliyor.
Monoton gelir. Ki. Sıkıcı gelir hakikaten.
Doğru.
Sıkıcı gelir.
Peki tekrar İstanbul'a dönersek, İstanbul'da adalara gelirsek, ulaşma eskiden zordu. Şimdi de mesela sadece
çok
vapurdan
zordu.
Bahsediyoruz.
Kayıklarla ama... ve pazar kayığı. Mesela yiyeceği içeceği pazar kayıklarından karşılanırdı. Pazar kayıkları vardı İstanbul'da o zaman. Ulaşımı sağlayan biraz büyükçe kayıklar. Ve normal ulaşımda kayıklarla olurdu. Bu çok zordur. Yani ada deyip geçmeyin. Ne kadar yakın olursa olsun, hatta Kız Kulesi bile sahile ne kadar yakındır, günlerce kayıkla irtibat kurulamadığı zamanlar olmuş. Geçen gemiler uzaktan torbalarla yiyecek atmıştır, ekmek atmıştır orada fener zamanında.
Kalanlara. Ciddi ama bir uzaklıktan bahsediyoruz. Yani ada diyoruz ama çok da yakın
adalar
değil.
Adalar çok yakın değil. Yani bir Kız Kulesi gibi falan değil. Bayağı uzaktır. Onun için kayıkla gitmek de her zaman her baba yiğitin harcı değildir.
Hele hele mevsim itibariyle düşünürseniz.
Böyle gençlerden mesela adaya yazlığa giden gençlerden macera olsun diye kayıkla, yelkenliyle kıyıya gelmeye çalışanların ben çok hatıralarını dinledim. Hiç olmadık zamanda rüzgarın çıktığını, dalgaların çıktığını, alabora olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını çok işittim. Yani normal öyle görmezsiniz ama deniz bu.
Peki ada deyince aynı zamanda adanın mutfağından da bahsetmek mümkün. İstanbul mutfağı özellikle soğuk yemekler, zeytinyağlı yemekler üzerine kurulu. Ada mutfağı da yaşayan halkın kozmopolitliğinden olsa gerek ciddi anlamda farklı bir mutfağa sahip.
Adanın kültürü daha ziyade Rum kültürü üzerine kurulmuştur. Rum sahil kasabalarının balık ve yeşillik üzerine kurulu, zeytinyağı üzerine kurulu kültürü adalarda vardır. Adalar İstanbul'dan etkilenmemiştir. Apayrı bir mutfak geliştirmiştir. Hatta yakın zamanda adadaki gazinolar deniz ürünlerinin namlı olarak satıldığı, çok mesela güzel balıkların çıktığı bir yerde. Zaten yakın zamanda İstanbul iskan edildikten sonra adalar, özür dilerim, buradaki balıkçı köyleri gelişti. Her birinde birkaç balıkçı köyü zaten vardı ama bunlar daha da gelişti. Ada halkının önemli bir nüfusu balıkçılıkla geçinir oldu. Bu da adanın balık şeysini çok arttırdı. Yani buraya bilhassa yazları gidenler mutlaka adanın ve de Rum kiliselerinde şarapçılık yapılırdı. Ve bu şarap İstanbul gayrimüslimleri tarafından çok aranırdı. Yani bilhassa İbeli Adanın şarapları çok meşhurdu. Hatta Yunanistan'dan, Balkanlardan İstanbul'un vaktiyle keyfini sürmüş olanlar Heybeliada şaraplarından mutlaka tercih ederlerdi. Evet. Bahları meşhurdu adanın.
O zaman bu tarımı itibariyle de aşağı yukarı ne yapıldığını ortaya koyuyor. Üzüm yetiştiriliyor.
Arazisi çoraktır. Fakat biraz ıslah edilmekle meyve, bağ ve çiçekçiliğe çok elverişlidir. Vaktiyle adalarda çiçek yetiştirilip satılırdı. Yani sera usulü değil, normal bahçe usulü. Çok evde çiçek yetiştirilirdi ve bu çiçekler çok yerde aranırdı. Yani toprağının belki o demir katkılı olmasından mıdır nedir? Çok güzel çiçekler yetişirdi adada. Meyve yetişirdi kendine göre.
Yakın zamana kadar
yakın
mıydı
bu? Kadar. Yakın 50'li yıllara kadar. 50'li yıllar dahil.
Özellikle şimdiye baktığımızda mesela ulaşıma biraz daha rahat olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Bostancı'dan tabii. Vesaire vapurla ya da küçük tekneyle gidebiliyor.
Yani, Kadıköy'den bir saat sürer, en yakın ada Kınalıada vapurla. Ve vapuru kaçırdığınız zaman son vapuru adanın öyle bir stresi vardır. Yani adaların bir stresi vardır. Şehre indikleri zaman eyvah son vapur. Veya adaya gezmeye gidenlerin
hep aynı telaş,
yani,
evet.
Hatta ben onlardan hep dinlerdim. Yani oturduğumuzdan bir şey anlamadık. Yani vapur kalktı kalkacak. O stresle yaşarlar.
Ama şimdi motorlar koymuşlar. Şimdi vapuru, evet, kaçıranlara motor yetişiyor. Bölge olarak bakıldığında İstanbul'dan adalar alınsaydı eğer, coğrafya olarak adalar olmasaydı ne eksilirdi?
Şimdi yani adalar İstanbul'un en güzel köşelerinden birisidir. Yani bir kere motorlu taşıt yoktur burada. Yani hala neredeyse tarihi yaşayan bir yer. Gidenler görür. Yani faytonlarla ve merkeplerle ulaşım sağlanıyor. Bir de çok egzantrik bir yer. İklim olarak mutlaka zararı olurdu. Yani o bir settir ne kadar olsa. Yani gerek denize gerekse iklime karşı bir settir. Nüfusu alan bir yerdir. Ve İstanbul'un nefes aldığı bir yerdir. Yani İstanbul'da en güzel denize girecek yerler adada vardır. Bilhassa Büyükada'da vardır. Zaten adaların en güzeli Büyükada'dır. Yani herkes çeşitli adaları beğenir. Her birinin bir meşhuru vardır. Heybeliada'nın Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı vardır. Efendim Burgaz Adası'nın Sait Faik Abası Yanığı vardır. Efendim Kınalıada'nın Fazıl Ahmet Aykaş'ı vardır. Her birinin bir muhibbi vardır ama Büyükada çok daha güzeldir. Daha büyüktür. Daha elverişlidir.
Gezmeye daha elverişlidir.
Yani zaten Heybeliada şu anda orada deniz okulu var. Eskiden Çarkçı Mektebi'ydi. Sonra Deniz Harp Okulu oldu orası. Bu orayı bir kere canlandırıyor kendince. Sanatoryum var burada. Ve çok ağaçlık olduğunu söylemiştik. Ve bir de burada vaktiyle Heybeliada Ruhban Okulu vardı. Ve dünyanın her yerinden Ortodoks papazları burada yüksek tahsil yapmaya gelirlerdi 70'li yıllara kadar. Sonradan burası özelleştirildi fakat kapandı. Ama Heybeliada hiçbir zaman bir Büyükada kadar canlı olmadı. Büyükada İki tane köyden müteşekkildir. Nizam ve Maden denilen iki köyden müteşekkildir. Sağ tarafta o yat kulübünün olduğu yerden, Anadolu kulübünün olduğu yere Nizam deniyor. Sol tarafa Maden deniyor. O daha ziyade Rumların oturduğu bir yerdi. Rumların eğlencesi, coşkularıyla meşhur bir yerdi. Buranın ada turu meşhurdur. Bir küçük ada turu vardır, bir büyük ada turu vardır. Büyük ada iki tepeden müteşekkildir. Birisi meskündür, ön tarafta, arka taraftaki gayrimeskündür. Büyük tur o adayı, o tepeyi de içine alıyor. Küçük tur önü içine alıyor. O İki tepe arasındaki yerlerde çok girintili çıkıntılı bir yer. Denize girme imkanı var. Yani hatta tek başına insanın denize girme imkanı var.
Neredeyse kimse görmeden. İstanbul'da evet. Bulunabilecek bir şey.
Yazın çok kalabalık olur. Adaların bir hususiyeti vardır. Yolda yürümek mümkün olmaz. Onun için adaların en güzel zamanı ilkbahar ve sonbahardır. İlkbaharı kısa sürer İstanbul gibi. Bir iki haftada biter ama sonbaharı en güzel zamanlarıdır. Ve İstanbul'u, adaları sevenlerin zaten esas ada gezme zamanı sonbahar devirleridir.
Genelde yazın giderler, denize girmek için giderler. Denize girmek için giderler. Yani yerli turistler diyelim.
Bilhassa İstanbul'da denize girecek yerlerin çok az olması giderek deniz kirliliği sebebiyle, olanların da çok kalabalık olması ve bazılarına banal gelmesi adaların cazibesini arttırıyor. Bu bakımdan adalar yazın birinci olarak denize girmek için gidilen bir yerdir.
Temiz denizi.
Temizdir denizi. Hakikaten deniz temizdir. Yani ada olması itibariyle ada etrafında devamlı bir sirkülasyon olur. Ve bu sebeple ada denizleri temiz olur. Bu da bir büyük elverişliliktir İstanbul için. Yani çok büyük bir nimettir adalar aslında.
Böyle bakıldığında hani dediğim gibi hani tepeden baktığınızı düşünün İstanbul'a. Farklı coğrafi şekillerin yan yana olduğu sanki bir coğrafya kitabı gibi.
Tabii.
Yarımada, ada,
her biri var.
Denizler, Haliç, Boğaz.
Bu adaların her biri bir ayrı enteresan. Mesela bir yassı ada var. Şu anda İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir su ürünlerine. Daha önce orası bir askeri hapishane olarak kullanılmıştır ve tarihimizde çok mühim siyasi olaylara sahne olmuştur. Malum 1960 yılında ihtilalden sonra daha önceki Demokrat Parti hükümetinin ileri gelenleri burada muhakeme edilmişler ve burada idam edilmişlerdir. Bu bakımdan Yassı Ada'nın bir şeyse ehemmiyeti var. Yassı Ada'nın yanında Hayırsız Ada veya Sivri Ada denilen bir ada vardır. Gayrimeskundur burası. Burada da buranın da tarihte bir hadiseyle anılır. 1909-10-11 yıllarında İstanbul'un başıboş köpekleri meşhurdur. Bu başıboş köpeklerin hastalık yayması ve çeşitli pisliklere sebebiyet vermesi endişesiyle belediye tarafından bunlar toplanmış ve bu Hayırsız Ada'ya bırakılmıştı. Bu Hayırsız Ada'dan ne yiyecekler, ne içecekler? Birbirlerini yediler. Su bulamadılar. Çok sıkıntı oldu. Ölen köpeklerin kokusu bütün İstanbul'u sardı, adaları sardı. Ve İstanbul tarihinde, İstanbul halkı içinde, İstanbul tarihinde çok sevimsiz bir hadise oldu. Yani tamamen iyi niyetle çok, belki yapılmış bir hadise.
Ama bence çok mantıksız. Yani bunda niyet aramanın
yani,
anlamı yok.
O kadar büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdi ki.
Sonrası görülmeden.
Oradan hatta geçen gemiler o köpeklerin uğultularıyla, canhıraş feryatlarıyla çok etkilendiklerini anlattılar. Hatta kıyıya simit ekmek atarlardı şeyden geçenler. Yani çok garip, sevimsiz bir durum oldu. Yani onların oraya gitmesinden sonra önce uğultuları, arkasından kokuları bütün adaları ve İstanbul'u rahatsız etti. Onun için Hayırsız Ada, namı diğer Sivri Ada'nın böyle bir acı hatırası vardır İstanbul tarihinde.
Herhalde mi?
Köpek sürgünü.
Ama İstanbul'da başka yerler içinde benzer hikayeler anlatılır. Mesela Halice'nin üzerindeki küçük adalar içinde benzer hikayeler anlatılır.
Dediğiniz de aklıma geldi. Şimdi Haliç'teki adalardan birine tavşan koydular, üremedi. Adanın tavşanları meşhurdu. Ve adaya tavşan avına giderlerdi. Fakat yavaş yavaş o tavşanlar kalmadı. O tavşanlar diğer tavşanlara benzemediği için bunlara ada tavşanı denir.
Özelliği?
Biraz daha büyük olurlar. Daha etli olurlar. Biraz yarı vahşi. Bu ava giderlerdi. Ve kuş çok olurdu adalarda. Onun için avcıların bilhassa sonbaharda vazgeçemediği yerde İstanbul adaları. Yani sırf avlanmak için bu işe düşkün olanlar adaya giderlerdi.
Hem ekstrem sporlara da
tabii,
böylece
kapı açılmış olurdu. Tabii tabii. Hem yüzme hem şey... Yani sosyetik de bir yerdir ada. Yani cemiyet hayatının da canlı olduğu bir yerdir. İngilizler burada bir yat kulübü yapmışlardı. Büyük Adada'nın sağ tarafında. O yat kulübü Cumhuriyet'in ilanından sonra devletleştirildi. Hatta Atatürk oraya gitti. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerinin kulübü olarak kullanıldı. Anadolu Kulübü'nün, Ankara'da Anadolu Kulübü vardır milletvekilleri için. Onlar için İstanbul şubesi de Büyük Adada'dır. Ve bu da Büyük Adanın sosyal hayatını çok canlandırdı. Yani burada balolar tertiplendi, suareler tertiplendi. Zaten canlı olan ada hayatı bu bakımdan bir kere daha canlanmış oldu.
Enteresan tarafı işin hakikaten sıra dışı bir topluluğun orada buluşuyor olması.
Evet.
Bir kere sanatla ilgileniyorsanız ve bir şeyler üretmek istiyorsanız İstanbul'a yakın ama o koşuşturmadan uzak olmanız
evet.
gerekiyor. Ada bunun
i̇şte
için
çok
uygun.
Müsaittir. Yani adada yaşayan işte Sait Faik gibi, Hüseyin Rahmi gibi yazarların velutluğu da biraz buna bağlanabilir. Yani Hüseyin Rahmi en çok roman yazan yazarlarımızdandır. Romanlarının çoğu mutlaka Heybeliada'da geçer ve Heybeliada'dan bahseder. Bu mühim. Sait Faik keza hikayecilikte böyle. Yani bu ortamı hepsinin zaten evimize yapılmıştır bunların. Adadaki evleri. Adanın evleri mimari olarak değil ama sevimlilik açısından çok göze çarpan evlerdir. Yani küçük bahçeleriyle, rengarenk boyalarıyla adanın evleri, mimarisi hoştur.
Buna rağmen bu kadar büyük bir turizm potansiyeli olmasına rağmen İstanbul içindeki o lüks otellerin herhangi bir versiyonunun ya da kolunun adada olmadığını görüyoruz.
Evet.
Turizm açısından ciddi bir potansiyel oluşturmuyor.
Şimdi şöyle yani ada ne kadar olursa da olsa fazla ilgi çekmiyor. Yani insanların İstanbul halkı hele son zamanlarda artık güney sahillerini tercih ediyor. Adanın o sayfiye hususiyeti çok azalmıştır. Ne kadar yazın dolu olursa olsun bu. İkincisi ada. Yani şeysi en büyük ada 4 kilometre karedir yani. En küçüğü 1 kilometre kare bile değildir. Bu küçücük yerlerde öyle büyük testlerin yapılması mümkün değildir. Ve mimari dokunun da korunması esas olduğu için bu adalarda fazla büyük otellerin randımanlı çalışması mümkün değil. Onun için küçük pansiyonlar burada daha ziyade ön plana çıkıyor.
Tabii belki de o tarihi dokuya da uygun olduğu düşünülüyor.
Belki de evet.
Şimdi gelelim işin en çok merak edilen tarafına. Görünen taraflarını paylaştık. Bir de görünmeyen tarafı var. Tahmin ediyorsunuz çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, su üstünden gider. Peki su altından ne gider, adalara ne uğrar?
Şimdi onlar tabii çok eskiden beri sadece İstanbul'da değil, kalesi olan, sur içi olan her şehirde ortaya atılan iddialardır, şayialardır. Gerçekle mutlaka bağlantısı vardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İstanbul'da sur içinden adalara giden yolların olduğu rivayet edilir. Yani ben gitmedim, görmedim
yol
ama.
Yol değil, hem de yollardan bahsediliyor.
Yollar, evet. Yollardan bahsediliyor. Bunun sebebi ne? İstanbul sıradan bir şehir değil. Sur içi. Etrafı sularla çevrili ve surlarla çevrili bir yer. Tarihte çok kuşatmalara maruz kalmış. Çok kavimler İstanbul'u gözlerine dikmişler, hedef olarak görmüşler. Sayısı belli değildir İstanbul kuşatmalarının. Bu sur içine sahip olanlar bu kıymetli varlığı korumak için çok çeşitli tedbirler almışlar. İşte bunların başında surlar geliyor. Dünyanın en müstahkem surlarıdır. Fatih Sultan Mehmet gibi topçuluk dehası bir padişah bile burayı 52 günde ancak aşabilmiştir. O Bizans'ın zaafa düştüğü bir zamanda. Bizanslılar yer altından belli yerlere ikmal yapabilecekleri, askeri ikmaller yapabilecekleri ve gerektiğinde kaçabilecekleri yollar yaptırmışlardır. Rivayete göre bu yollardan birkaç tanesi İstanbul'da sur içinden başlıyor, denizin altından adalara kadar ulaşıyor. Peki bunlardan giden gelen var mı? Giden geleni görmedim, duymadım ama böyle yolların olduğunu çok okudum. Yakın zamana kadar, bilhassa Latin istilasına kadar kullanıldığını biliyorum. Benim tahminim, bu yollar hakikaten varsa Latin istilası sırasında, ki 1204-1250'lere kadar süren Latin istilası sırasında İstanbul'da çok büyük bir yağma, çok büyük bir tahribat olmuştur. O tahribatta bu yollar muhtemelen kapanmıştır ve ondan sonra da bir daha açılması mümkün olmamıştır. Buna benzer yollar Anadolu'nun bazı şehirlerinde var. Mesela Kemah'da vardır. Buna benzer yollar Halep'te vardır. Halep'te sur içinde evler arasında geçitler vardır. Bu geçitlerin girişini ben gördüm. Ama toprak çökmeleri ve toprak dolmasıyla ilerleri kapanmış.
Kullanılamaz hale gelmiş.
Kemah'takileri gördüm. Hatta Kemah'takilerin bir miktarda gittim. Fakat ondan sonrasında gitmeye cesaretim yetmedi. Yani Fırat altından ileride ikmal merkezlerine çıktığı rivayet ediliyor.
Tabii işte bir de çıkacağı yeri de göremediğiniz için orada da
İçinde
bir
ne olduğunu bilemiyorsunuz. Evet. Yani her şey olabilir. İnsan böyle şeylerden korkuyor. Tabii o zamanki insanlar hele o can havliyle muhasara olmuş, o kıtlık olmuş. Belki gidebilirler ama yapacakları başka çare. Ama şimdi biz ona o cesaret edemedik. Fakat bunu duyduk. Yani İstanbul'un adalarında mesela Burgaz'da güzel su kaynakları da vardı eskiden. Yani adaların suyu azdır. Su getirilir. Hep eskiden beri İskanın fazla olmaması sebebi biraz da adalardaki su kıtlığıdır. Yani etrafı suyla çevrili ama adalarda su azdır.
İçme suyu farklı bir şey.
Onun için Burgaz Adası'nda bir iki kaynak var ama onlar da randımanlı değil. Onun için padişahlar da buraya iskana müsaade etmemişler uzun yıllar. Çok fazla nüfus olmasını istememişler. Yani adanın belli bir istihap haddi var. Kolay bir şey değil. Mahsur kalma ihtimali var. Başka sıkıntılar var.
Güvenlik açısından.
Müsaade etmemişler. İşte uzun zamanlar hep sahilden oraya su taşınırdı tankerlerle. Yakın zamana kadar taşınırdı. Şimdi yeni yeni artık su hattı sahilden döşenerek adaların su ihtiyacı bir miktar da olsun karşılanma ihtiyacı duyulmuş.
Şimdi tekrar aynı konuya döneceğim belki ama reklamlar da yaklaşıyor gerçi. Eğer böyle bir geçit olduğu olsaydı İstanbul işgal edildi. Evet. Bu geçit neden kullanılmadı diye hep sorulur.
İşte benim anladığım, yani ben onu düşünüyorum. Niçin 1453'te bu kullanılmadı? Yani fethin gerçekleşeceği anlaşıldığı zaman neden İstanbul'un en azından ileri gelenleri, kral ailesi bunu kullanmadı? Kral ailesi tamamı esir edildi, ele geçirildi. Ve Fatih bunlara çeşitli görevler verdi. Mora'da, Yunanistan'da, Balkan ülkelerinde görevler verdi Fatih. Bu hanedan üyelerini kullandı. İmparator vuruşmalarda ölmüştü. Ama diğer halkı Fatih Osmanlı hizmetine girdi. Hatta bunlardan bir kısmı Müslüman oldular. Neden kaçmadılar? Bizans'ın en büyük hani cesaretin onda dokuzu kaçmaktır. Bizans'da bu çok oldu. Yani daha önce kuşatmaların çoğunda hanedan üyeleri bir vesileyle kaçtılar. Fakat Latinlerin istilasından sonraki kuşatmalarda hiç bunu görmüyoruz. Neden? Muhtemelen işte benim tahminim o Latin istilasındaki 50 yıl sürmüştür İstanbul'un işgali. Bu zamanda bu kaçış yolları kapanmıştır bir vesileyle. Ve ondan sonra kullanılması imkansız olmuştur. Bizans Latinler zamanında o kadar tahrip edildi ki sonradan Bizans imparatorları 200 sene burada kaldıkları halde Bizans'ı imar edemediler. Türkler İstanbul'u fethettikleri zaman İstanbul'un yarısı ta 200 yıl öncesinden Latinlerden kalma harabelerle karşılaştılar. Mesela İmparatorluk Sarayı, bugünkü Ayasofya Camii'nin yakınındaki İmparatorluk Sarayı Bu Latin istilasında yıkılmış, İmparator yazlık sarayı olan Blefane Sarayı'nda oturuyordu.
Yani onu bile yaptırmamıştı.
Onu bile yaptıramadılar. İmkan yoktu. Dışarıyla irtibat kesilmişti. Yani inşaat nasıl yaptırılır? Taş lazım, kireç lazım. İstanbul bir site devlet haline gelmişti. Bunu bile yaptıramadılar.
Kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci İpek Yolu canlı yayın devam ediyor. Ada deyince tabii özellikle içinde yaşayanlar itibariyle düşünüldüğünde elit bir kesimden bahsediyoruz. Sanatla ilgilenmek belki hani herkes bir şeyler yazıyor çiziyor ama kalıcı bir şeyler bırakmak o sanatçılara mahsus. Adanın da sanatçıları meşhur dedi.
Meşhur evet tabii. Yani Osmanlı Devleti zamanında yaşamış son zamanlarda yaşamış bütün romancılarda ben az çok adadan bahsedildiğini gördüm. Yani hepsinde var. En çok bahsedenler belki Hüseyin Rahmi Gürpınar, Sait Faik Abasıyanık'tır ama Süleyman Nazif de var, Mehmet Akif Ersoy da var. Yahya Kemal mesela ada şairi diyebiliriz. Pek çok şiiri var ada ile ilgili. Osman Nihat Akın bestekar, onun ada ile ilgili birkaç bestesi vardır. Yani şarkılara girmiştir adalar. Fazıl Ahmet Aykaç, Süleyman Nazif'in kardeşi ki Burgaz Adası Kınalı Ada şairi olarak bilinir. Bunlar hem adada oturmuşlar hem adayla Abdülhak Şinasi Hisar. Hele onun mesela Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli romanı tamamen adada geçer. Heybeliada'da geçer. Hüseyin Rahmi'nin Kokutlar Mektebi mesela tamamen adada geçer. Hüseyin Rahmi, Sait Faik'in kaç hikayesi tamamen adada geçer. Ya adanın yerli halkı, Rumları, oraya sonradan gelmiş yerleşmiş. Özellikle Karadenizler gelmiştir. Osmanlılar zamanında Karadenizli balıkçılar yerleşmiş oraya. Şimdi de halkının yerli halkının çoğu Karadeniz asıllıdır. İstanbul'da değildir.
Yakın herhalde kültür olarak.
Kültür olarak yakın. Ada kültürü balıkçı olarak gelmişler. Veya gemici olarak gelmiş. Adaya yerleşmişler.
Boğaz sahilindeki o köylerde de daha çok
Karadenizler yerleşmişler. Ta Fatih zamanından beri onlar yerleşmiş. Yani Kartal, Erenköy, Bostancı onlar sahil köyleridir hepsi. Bunların hepsine ilk zamanlarda tabi onların fethi daha eskidir. İstanbul'un fethinden çok önce fethedilmiştir. Fakat şenlenmesi Fatih zamandan sonraya rastlar ve umumiyetle de Karadeniz bölgesinden Türkler gelip yerleşmiştir oraya. Balıkçı ve gemici Türkler yerleşmiştir. Adada bu hususiyet daha çok ön plana çıkar. Yani halkı gerek Rumlar olsun gerek orada yaşayan Türkler de olsun balıkçılık ön plana çıkar. Zaten bu balıkçılık, bu hayat egzantrik bir hava İstanbullular için. Onun için şiirlerde, şarkılarda, romanlarda, hikayelerde daha çok yerini bulmuştur. Mutlaka bir balıkçı genci vardır. Bir gemici genç vardır. Balıkçı kızı vardır. Mutlaka onların arasındaki bir muaşaka vardır. Adanın o güzel egzantrik havası, o gezerler.
Atmosfer olarak eşlik eder.
Atmosferi, bitki örtüsünden bahsedilir. Adanın kendine mahsusiyetlerinden bahsedilir. Böylece romanlar, hikayeler, şiirler alır yürür.
Bu arada ada sahilleri kadar adanın geceleri ve çıkılan sohbetler, şarkılı, türkülü, eğlenceler, geziler de meşhur.
Şimdi bu daha önce de anlatmıştık. Mehtap alemleri, adanın mehtap alemleri daha da meşhurdur. Her taraf deniz olduğu için adalılar zaten zevkine düşkün insanlardır her yerde. Burada da öyle. Adanın bir de gazinoları meşhurdur. Bu gazino deyince bizdeki imaj biraz daha farklıdır ama bu çay bahçesi eğlence yeri arası bir yerdir. Belki taverna denilebilir. Burada Rumların işlettiği tavernalar vardı. İstanbul'un Rumları, zenginleri, biraz gezmeye meraklı olanlar bu tavernalara gider gelirlerdi. Son zamanlarda buraya Türk nüfusunda devam ettiği görülüyor. Hatta burada olay çıkmayan gece olmazdı. Bir ara hatta İstanbul kabadayılarından birisini oraya emniyet müdürü yaptılar adaya. Yani bu Rum gençleri de biraz kavgacı oluyorlar. Bu Rum gençlerini hizaya getirdi. Bu tek tek her gece bu tavernaları, çay bahçelerini dolaşa biraz adam pataklamak pahasına da olsa adada emniyeti temin etti. Çünkü meskun bir mahaldir. Ada kolay bir yer değildir. Onun için ondan sonra tekrar İstanbul'a döndü. Bu dediğiniz yer meşhurdu. Cumhuriyet'in yağınından sonra adanın turistik hususiyeti ön plana çıktı. Ve bu şeyler daha da arttı. Gazinolar daha da arttı. Fakat yine de adalar İstanbul içi kadar şu anda zengin değil. Lokanta bakımından ve diğer sosyal faaliyetler bakımından. Biraz evvel de konuşmuştuk oteller bakımından.
Tesis az.
Değil. Daha ziyade böyle ailelerin işlettiği pansiyonlar, ailelerin işlettiği lokantalar. Mesela Heybeliada'da Ay Yorgi'de öyle bir lokanta var. Neredeyse kendin pişir kendin ye mahiyetinde yerler.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Bilgiler verdiniz.
Haftaya yine görüşmek
İnşallah.
Üzere diyorum. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Gezimiz İstanbul'da sınırlı kalmayacak. Birazdan sizi Kapadokya'ya götüreceğiz tatil rehberinde. Bizden ayrılmayın.
Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiye aşkın için. Sen uzakta ben müştak, her telakki deli hayali firar. Mesken olunca topraklar beni yağmur.